Kış misali programımızda bugün Nihat Yavuz'la birlikteyiz ve Nihat bizi Prag'a uçuruyor. Merhaba Nihat, hoş geldin. Nasılsın?
Merhaba İpek, teşekkürler. Sen nasılsın?
Ben de iyiyim. Nasıl gidiyor karantina günleri?
Vallahi karantina günleri burada gayet rahat geçiyor açıkçası. Hiçbir şekilde Türkiye'deki gibi bir büyük problem yaşanmadı. Gayet rakamlar da düşük. Ve biz memnunuz karantinadan.
Peki neden Prag? Konumuza bununla başlamak istiyorum.
Okey, tabii. Asıl amacımız bu bugün. Yani neden Prag kısmı? Şöyle, sene 2017 civarında birazcık benim bulunmuş olduğum işten kendimi çok fazla artık veremememle alakalı bir miktar geri çektim ve dedim ki yani bu şekilde nasıl devam edebilirim daha? Ve o esnada bir arkadaşım vasıtasıyla bu yurt dışına çıkma fikri geldi. Ve sonunda da bu fikir bir şekilde evrildi, oluştu ve benim daha çok üniversiteyle gitmemin daha mantıklı olabileceğini gördüm. Ve Prag'la Polonya arasında kaldığımızda Prag'ı seçerek 2017 Eylül'ü gibi buraya gelmiş bulundum.
Yani neredeyse 3 sene aslında geçti Prag'da şu an.
Öyle diyebiliriz.
Peki memnun musun şu an orada olmaktan?
Yani ben burada olmaktan gerçekten memnunum. Fakat tabii maddi manevi olarak bir kıstasa koyduğumuz zaman değişebiliyor süreç. Çünkü ben daha çok hani buraya gelmedeki amacım birazcık daha aslında tamam kariyer planlamamı yurt dışında devam edebilirim diye düşünmemin yanı sıra birazcık da hükümetin aktiviteleriyle oluşan süreçte biz gezi mağdurları diyeyim olarak sıkıntı yaşamamız olmuştu. Çünkü bize istemediğimiz ithamlarla yaftalanmıştık. Vatan haini bile dendi. Ve bunlar birazcık siyasetle de ilgilenen birisi olduğum için beni üzmüştü. Yani siyasi politik açıdan burada olmak, o bizim Türkiye'deki karmaşadan halen daha devam eden uzak olma adına gerçekten memnun hissettiriyor. En azından hani aktif olarak politize olmuyorum. Fakat tabii ki her daim takip ediyorum. Diğer taraftan işte üniversite bitmesi ve burada çalışma dönemimin başlamasıyla beraber hani maddi olarak da kendimi tatmin etsem de açıkçası iş tatminiyatı maalesef çok olmuyor. Çünkü ben finans piyasalarında çalışan birisiydim. Fakat burada aynı işi yapmıyorum. O sebepten o birazcık açıkçası sıkıntı yaratıyor bende. Ama bakalım, gelecekte benim de belli planlarım var. Ama finanstan da kopmadık. Biliyorsun ki Radyo Koyu'da bültenlerimize devam ediyoruz.
Evet, takip ediyoruz büyük bir beğeniyle. Peki bu süreç senin için nasıl başladı? Yani Prag'ı seçtiniz, karar verdiniz ve burada yaşamaya dair yaptığın planlamanın süreci nasıl ilerledi?
Yani burada dediğim gibi ilk başta Mart civarı, 2017 Mart'ı civarı arkadaşım böyle bir şey söyledi. Dedi ki ben dedi artık dedi sıkıldım dedi. Yani bu şekilde dedi daha fazla dedi burada ilerletebileceğimi düşünmüyorum kariyerimi ve sosyal gelişimimi. Ben de baktım yani gerçekten o döneme kadar yaşadığımız süreçler çok üzücüydü. 2013'ten itibaren çok çalkantılı bir süreç vardı ülkede. Ve bunları İstanbul'da yaşadık. Hepimiz yaşadık. Ve yani bir şeyi de yapamıyorduk. Yapamadığımız şeylerin yanı sıra hep bir maalesef sesimizin kısıldığı bir döneme doğru daha da ilerliyorduk. Ve biz bilim, ilim üretmeye çalışan, Atatürk'ün yolunda ilerlemeye çalışan insanlar olarak sadece ben değil, benim gibi olan birçok insan da bu durumdan muzdarip olup açıkçası kaçma tırnak içinde kendilerine fırsatını buldular. Ve bunun da en güzel yönü dediğim gibi okul oldu. Ben master'a diye geldim buraya. Ve master ile gelmemdeki en önemli sebep de hem çalışma izni hem oturma izni alabiliyordum. bu ikisi beraber sağlayabilme hali çok kolay olan bir şey değil. Ya partnership visa ile bunu yapabiliyorsunuz ya da işçi vizesiyle de buraya gelebiliyorsunuz. Fakat bunlarda dediğim partnership visa, yani mesela sevgilinle beraber gidebilme hali, işçi vizesi durumu da mesela orada uluslararası bir firmada çalışıyorsan o seni yönlendiriyor, gönderiyor burada bir işe. Ya da
sponsor oluyor yani.
Evet, evet aynen. Ya da kendin orada başvuruların sonucunda bir ülke bir ülkede bir kurumsal bir kurum sana sponsor olmuş oluyor. Yani o daha zor olanı. Çünkü bizim Avrupa Birliği vatandaşlığı, daha doğrusu Avrupa Birliği dolaşım imkanımız olmadığı için bize bunu tanımaları çok kolay olmuyor. Yani hiçbir şirkette bulunmuyorsan eğer, oradaki herhangi bir şirkete başvurup gelmen biraz daha, yani neredeyse imkansız. Ama IT'ciler bunu yapabiliyor. Orada rahatlar yani. Bizim gibi ama ekonomi, finans veya pazarlama işleri yapanlar orada çalıştıkları bir firmadan, yani Türkiye'de çalıştıkları bir firmadan yurt dışına geçişleri daha rahat olabiliyor idi. Ben de bu ikisi de olmadığı için ben şeyde çalışıyordum, bir kurumsal bankada çalışıyordum ama uluslararası değildi, yereldi. O sebepten hani o imkanım olmadı direkt işle geçme gibi. O yüzden ben de dedim ki master'la gideyim. Gene ekonomi finans üzerine yaptığım bir master oldu. 2 senelik bir süreçti. Yani bu vesileyle açıkçası kendimi üniversitede aman master yapayım ben kendimi akademik olarak ilerleteyim diye değil, nasıl giderim de orada kendimi idame ettirebilirim, kalıcı olabilirim diye düşündüğüm için bu şekilde başvuru yaptım.
Peki okul bittikten sonra sonuçta orada kalmaya devam ettin. Bunu bir işe girerek mi sağlayabildin orada oturmaya devam etmeyi? Yani orada işe girdiğin için sana sponsor mu oldular?
Evet, ben okul bitmeden önce bu arada ilk başta biraz maddi bir sıkıntı yaşıyordum. Çünkü benim yani orada edindiğim birikimi zaten okula vermiştik. Üstüne de birazcık işte 1-2 aylık çevirebileceğim bir param vardı bizimkilere muhtaç olmadan devam edebilmek için. O sebepten ben mecburen çalışmam gerekiyordu ve bir iş bulmam gerekiyordu bir yerde. Fakat bulamadım, o 2 ay bir yerlerde arama yapsam da herhangi bir kurumsal iş bulamadım. Daha sonra işte buradaki Türk abilerimiz vasıtasıyla kendileri yönlendirdiler. İşte bir şeyde normalde işte hep burada şey, Avrupa'da kebapçı dolu olduğu için genelde hep otomatik olarak kebapçıya çıkıyor bütün yollar. Fakat oradaki bizim bir abimiz, tanıdığımız dedi ki, Kemal abi kendisi, Mangal Kebap, buradan reklamını yapayım ben onu. Evet, o gayet şey...
Pırağa gidip kebap yemek isteyenleri.
Onu söyleyeyim. Kendisi mükemmel bir insandır. Osmaniyeli bir abimiz. Dedi ki, ya bu dedi, Nihat sen buralarda çalışamazsın oğlum dedi. Sen dedi, mürekkep yalamış çocuksun. Sen dedi şeye git. Sana dedi ben dedi bir şeyden iş bulayım. Hani böyle elin yüzün kirlenmeyecek, paslanmayacak bir yerden bir şey bulalım. Abi sen bilirsin dedim yani nasıl şeyse. Sonra işte bir şeyden, souvenir shop'tan. Gene orada da Adıyamanlı abilerimiz vardı. Vahap ve Murat abiler.
Bayağı Türk var anladığım kadarıyla.
Var var. Prag'da var ya. Yani nereden baksan 2000'in üstünde Türk var herhalde. Zaten 1 milyon 200 nüfusu varsa varız ya. Gene fena şey değil. Hani görüyorsun zaten herkesi. Küçük bir yer bir de. Çok şey değil. Kozmopolit bir yer değil yani. Kesinlikle.
Böyle Turkish Town falan gibi bir yer var mı?
Turkish Town yok. Geçen programlarda herhalde sen bir Hollanda bir de Kanada'daydın. Değil mi? Oradaki arkadaşlarla
Londra'da var. Evet. Londra'da vardı.
Londra'da mesela. Şimdi Londra'da onu bulabilirsin sanırsam. Çünkü ya da Hollanda'da da bulabilirsin.
Kanada'yı ya da en azından böyle bir Türk marketinin olduğu, işte restoranların veya evet, işte kebapçıların olduğu evet, falan böyle bir muhit oluyor.
İşte burada grup yok ama belli yerler var dediğin gibi. Mesela Türk marketi var. Türk kebapçısı var, yani kebapçı çok fazla var. Ama böyle bir community şeklinde, yani bu işte New York'taki Little Italy, Chinese Town falan, işte Hollanda'da da sanırsam Türk mahallesi gibi şeyler var ya da bir Kreuzberg gibi şeyler burada yok maalesef. Ama zaten olmasın da yani. Maalesef değil yani aslında olmasın. Ben gidip de hani o kadar fazla Türk'ün bir arada olduğu bir yerden pek hayır geleceğine inanan bir insan değilim. O sebepten şu an bence gayet uygun gidiyor yani buradaki oluşum ve sonra ben orada başladım. Suvenir Shop'ta başladım. Yaklaşık 9 ay kadar orada çalıştım. Buradan kulaklar için nasıl benim eski patronlarım kendileri. Vahap abiyle Murat abi. Yani kırdığım şeylerden dolayı kendilerinden bir kere daha beni affetmelerini, mazur görmelerini istiyorum. O yüzden çok o dönemde hakikaten beni çekmişlerdir. Kahrını sağ olsunlar. Ama yani o olmasaydı ben gerçekten büyük hayal kırıklığı yaşardım buraya. Niye bunun için mi geldim gibisinden. Çünkü kendimi döndürecek bir param olmayacaktı. İşte bu şekilde mesela gelip de heder olup gidebilme imkanı da var. Eğer ki arkanda bir destekle gelmiyorsan. Hoş ben bir destek alabilirdim. Ama ben birazcık yapı olarak hani burnum sürtene kadar uğraşmayı zorlayan bir adam olduğum için yani bunu hiçbir zaman hani almadan kendim devam ettirebilmem gerektiğini düşündüm. Çünkü birazdan bahsedeceğim sana. Buranın gerçekten ekonomik şartları çok güzel. O sebepten herhangi bir problem yaşamamalıyım diye geldim zaten buraya ben. Yani ama yaşasaydım hakikaten büyük hayal kırıklığı olurdu benim için.
Yani tabii ki de bunların hep bunlar hep bir süreç. Yepyeni bir şehre gidiyorsun, sıfırdan bir hayat kuruyorsun. Tabii ki de doğduğun, büyüdüğün yerdeki ailenin, dostlarının ve bir network'ünün olduğu yerdeki konforu oluşturman biraz zaman alıyor doğal olarak. Çünkü sıfırdan başlıyorsun aslında. Yani bu her şehir, her ülke için geçerli bence. Özellikle tek başına senin dediğin gibi hani bir destek olmadan gidiyorsan. Peki Suvenir Shop'tan sonra herhalde okurken, master'ını yaparken burada devam ettin diye anladım. Onun sonrasında okuldan çıktıktan sonra iş bulma süreci nasıl geçti?
Şimdi ilk sene ben Suvenir Shop'taydım. Sonra ilk sene bittikten sonra yazın çalışırken gene başvuruları yapıyordum. Ve işte finansiyerlerinden geri dönüş de olmayınca o sürece kadar dedim ki biraz da başka şeylere başvurayım. İşte büyük kallavi isimleri olan şirketlerin işte burada mesela şimdi bunları söylemekte bir zarar olmaz herhalde değil mi?
Yok, söyleyebilirim. Yok. Evet evet iyi yani olur söyleme.
Mesela işte bu Exxon Mobil, işte Johnson & Johnson, Expedia, işte Philip Morris, ondan sonra Novartis, Pfizer, Siemens, Amazon gibi yerler. Çok yani Prag aslında Polonya'da aynı şekilde bayağı bu şirketlerin gelip hub olarak kurmuş oldukları yerler. Çünkü vergisel olarak da avantajlar aynı zamanda verdikleri yani vergisel olarak çok avantajlı olmasa bile yani çok ekstra bir avantaj olmasa bile verdikleri meblağ kendi para birimleri üzerinden olduğu için. Çünkü Prag'da hala euro kullanılmıyor. Çek koronu kullanılıyor veya Polonya'da zloty kullanılıyor. Bunlar o yüzden avantajlı mecralar. Büyük şirketler için. O yüzden burada gayet güzel kendi operasyon işlerini devam ettirebiliyorlar. O yüzden ben de bunlara başvururken Amazon ile güzel bir birliktelik yaşadık ve kendileri işte o dönem için teklif verdiler ve ben kabul ettim. İşte Ağustos gibi olması lazım. Yok pardon Temmuz'da başladım Amazon'da.
Ve ne olarak onunla, başladın Amazon'da?
Amazon'da ben satış destek olarak başladım. Yani daha çok seller'lar ile buyer'lar arasında köprü vaziyetinde bir görev görüyorduk. Yani eğer ki kendileri arasında mesela bir şikayeti olursa alıcının, şikayet alıcıdan geliyordu. Çünkü satıcı şikayetiyle uğraşmıyorduk biz. O alıcının şikayetini önce müşteri hizmetleri bakıyordu. Müşteri hizmetlerinden çözülemeyen durumlar bize back office şeklinde yansıyordu. Biz de orada daha çok işte bu da zaten market ayırıyorlar ne derler section'ları. Ve orada biz Türk marketinde vesile olmuştuk. Türk marketi yeni açılmıştı hatta daha bir yıl bile olmamıştı. O süreçte daha çok oradaki mevzulara bakacağız diye aslında alınmıştık. Fakat Türk marketi bir türlü ilerleyemedi. Ben araştırdım niye dedim acaba yani Türk marketinde bir sıkıntı mı var? Şimdi rekabet eden bir sektör. Sektörün rekabeti Türkiye'de şundan dolayı var. Şimdi N11 gibi, hepsi burada gibi yerel oluşumlar var. Gitti gidiyoru eBay satın almış. Üzerine bir de Alibaba girmiş. Alibaba da bizden hemen sonra giriyor. Alibaba girdi mi zaten bir talan ediyor o ortamı. Yani bu globalde de böyle. Çünkü sattıkları şeylerin sınırı yok, limiti yok. Ama Amazon öyle değil. Amazon girdiği zaman inceleyip, sık dokuyup, her şeye dikkat ederek, en ufak bir counterfeit, fake, imitasyon ürüne izin vermeden bunları yapmaya çalışıyor. E tamam da yani bizim Türkiye'de bunların olması çok da kolay olan şeyler değil. Norveç değiliz, Danimarka değiliz. Her şeyimiz dört dörtlük yapalım. E bu süreçler birazcık bizim şeyimizde hani Amazon'un yol almasında sıkıntı yarattı. Ben bir yıl kadar Amazon'da, şu an ben ikinci yılıma giriyorum işte Temmuz'da. Bir yıl kadar şeyle çalıştım. Hem okulda okuyorum hem de çalışıyorum. Ama nasıl? Hafta sonları iki gün Amazon'a gidiyorum. Hafta içi iki günümü boşaltıyorum. Bir günün yarım günü de geç gidiyorum, geç çıkıyorum. Yani flexible'dı bizim çalışma saatlerimiz. Ama yani günüm yoktu yani. Öyle söyleyeyim sana. Hani yaklaşık 6-7 ay herhalde bu şekilde geçirdim ben. Ve hani gerçekten o insanüstü bir şey göstermiştim o zaman. Bunun ödülü olarak da ancak %5'lik bir zam vermekten öteye gitmeyen bir süreç oldu. Dedim ki demek ki olay sadece Türkiye'deki şirketlerle ilişkilenmiyormuş. Bu emperyalizm gerçekten bizi tamamıyla kontrol altına almış. Sen istediğin şeyi göster, istediğin şeyi yap. Eğer vermezse yapacak bir şey yokmuş. Yani bunu çok
vermezse alamıyorsun. Bu kadar basitmiş.
Bu kadar basitmiş. Sadece bizim Türkiye'deki mevzudan alakadar değilmiş mevzu.
Peki bu sırada herhalde Amazon sana o zaman sponsor olarak. Çünkü şu anda master bitti değil mi? Yoksa devam ediyor mu?
Master'ı bitirdim. Master'ı işte bu geçen yaz bitirmiş oldum artık. Ve şu an ikinci senemi Amazon'da dolduracak şekilde devam ediyorum.
Öğrenci vizesinden o zaman şu an direkt oturum vizesine mi dönmüş oldu şirkette de çalıştığın
evet.
için?
Evet, bravo, doğru dedin. Şirketle bu sefer bir şey yaptık, nikah yaptık ve onlar vasıtasıyla artık şu an burada yani iş vizesiyle, employee vizeyle duruyorum ben şu an. Student visa bitti ama student visa olduğu dönem işte maalesef mesela o durum var. Şimdi onu bilmeyen arkadaşlar için söyleyeyim. Student visa'nın ile burada kaldığımız sürece bizim eğer hani en sonda bu 5 senelik süreç diyorlar. Burada kaldığımız 5 senelik çalıştığımız süre boyunca sonunda bize permanent visa veriyorlar. Şimdi bu Çek'e özel mi yoksa Avrupa Birliği'nin genelinde mi tam bilmiyorum ama yani Çek'te biz bunu eğer 5 senelik süreçte, evet bu Çek'e özel bir şey şimdi gördüm. Bu student vizayla kaldığımız süreler yarım sayılıyor. Yani evet toplama yapıldığında ben şu an mesela 1 sene 2 sene student vizayla kaldım. Tabii doğal olarak. Çünkü ben mesela Amazon'da çalışmaya başladığımdan itibaren employee vizeye geçmedim. Amazon'da bir sene çalıştıktan sonra geçtim. Hem onu şirket direkt istemiyor. Çünkü şirket de seni student vizayla alıyor. Hem de zaten benim gerekliliğim yok diye geçmedik. Hani ben isteseydim geçebilir miydim kısmını bilmiyorum. Belki şirket okey verebilirdi. Ama o zaman daha yeni girdiğim için çok fazla onu düşünmemiştim. Yani o yüzden o da bir akılda yere şey yapıyor, karışıklık yapıyor. Ben şimdi aslında 3 sene burada kalan birisi olarak aslında 1,5 senelik şeyim var. Pardon, 2 senelik burada çalışmışım gibi oturduğum bir süreç var. Ve 3 sene daha benim kaldıktan sonra çalışarak ancak o permanent vizayı yani burada trivale diyorlar alabiliyorum. Çek Cumhuriyeti'ne özel tabii bu herhalde.
Peki şeyi soracağım. Dil bariyeri zorluk yaşattı mı sana ilk oraya gittiğinde?
Dil bariyeri yaşattı aslında ama burası aslında artık şöyle bir geçmiş olduğu için yani Sovyet istilası olan bir memleket 68'den itibaren. İkinci Dünya Savaşı'nın sonrasında bayağı 30 yıllık bir süreçte Sovyet istilasında bayağı kapalı bir şekilde yaşamışlar. Doğu bloku olarak geçen ülkelerden birisi. Onun sonrasında işte etkilendikleri en önemli şey Doğu Almanya kısmı işte. Hani o Doğu Almanya'daki kişilerin artık bu demir zincir kırıldığı zaman bu duvardan sonraki süreçte artık aktarımlar oluşmaya başlıyor Batı ile. Ve buradan çok etkilenen bir ülke. O süreçten gerçekten şey bir şekilde çıkan, yeni dünyaya adapte bir şekilde çıkan bir ülke aslında. Mesela bu Polonya'da yaşayan arkadaşlarımla konuştuğumda çok yansımamış diye söylüyorlar. Çünkü o yetkilenme bizdeki kadar organik olmamış açıkçası. O sebepten burada en çok Almanya'nın etkisi olan bir yapısı var ülkenin. 89 yılında burada ihtilal oluyor. Atıyorlar Rusları dışarıya. Yani oluyor dediğimde yani bunlar her şeyi elleriyle sıkışarak bitirmiş bir millet. Hiçbir zaman böyle savaşla şununla bununla olaylara yanaşan bir yanları yok. Orada 89'da Ruslara hadi bir zahmet siz gidin de biz kendi işimize bakalım diyorlar. Ruslar da zaten çok fazla yapacak bir durumları kalmamış. Bir yerlerden çekilmek zorundalar. Çekile çekile zaten geriye doğru gidiyorlar. Hani böyle anlaşarak şey yapmış oluyorlar. İhtilalin ön kısmını tamamlıyorlar. Daha sonra da Slovaklarla biraz Çekoslovakya'ydı. Çekoslovakya'ya Slovaklarla gene el sıkışıyorlar şeyle. President'lar. Ondan sonra diyorlar ki biz ayrılalım o zaman. Ayrılalım o zaman diyorlar. Ayrılıyorlar. Ya,
gayet anlaşarak yani, medeni bir şekilde.
Bu dedim nasıl bir şeydir? Bizde dedim illa kan dökülmeli yani. Başka türlü bu ayrılmalar şuna da. Yani biz 40 senedir kan döküyoruz orası ayrılıyor mu ayrılmıyor mu diye. Heybe'ye giden canlar, Heybe'ye giden insanlar. Neden dedim yani bu kadar basitken bu işler yapılmamış falan. Tabii o birazcık sert bir şey. Şimdi ben burada bunu konuşuyorum. Şöyle birazcık bilinirliğimiz olduğu zaman kim bilir nerelere çekecektir Facebook veya Twitter trolleri. Yani demek istediğim aslında gerçekten biz buna yani bu tarafla kıyasladığımız zaman çok o işte mesela bu barbarlığı hani kötü olarak yansıtırlar ya. Aslında biz barbarlığımız her şeyi savaşla çözeceğimizi inanmamızla alakalı bir şey benim düşüncem. Gidip de bunu insanların kötü bir imaj olarak yüklediğim şeyinden ziyade at avrat silah diye gelmiş ve bunun da Avrupa'da barbar Türkler olarak karşılık bulmuş bir hali olarak düşünüyorum. Çünkü yani halen daha gösteriyor bu bize. Sayın hükümet yetkililerimiz istiyorlar ki Libya ile bir bağlantı kuralım. İstiyorlar ki İdlib'de Suriye ile bir bağlantı kuralım. Yani bilmiyorum amaçlar tam olarak nedir? Haklı tarafları da var. Ama bir yayılma halimiz var. O maalesef bitmiyor. Fakat bu adamlar daha da küçülmeyi istiyor. Küçülerek ilerleyen bir yapısı var. Ve küçücük bir memleket ama mükemmel bir memleket yapmışlar. Yani bu açıdan gerçekten konuyu biraz dağıttım herhalde ama sonuç olarak bu oranın bize dil olarak yansıması benim başlarda over yani 40 üstü 50 üstü yaşlardaki insanların eski komünist şeyden gelenlerin hiçbir şekilde İngilizce bilmemesiyle sıkıntı yaşadım. Ama gençler tamamen adapte bir şekilde Prag'da ama. Bu Prag için özelinde geçerli. Gerçi Brno dediğimiz bir yer var. Orada da Erasmus'lar çok. Orada da bunlar şey yapan, yansıyan süreçler. Ostrava var, Pilsen var. Güzel şehirleri var böyle. Erasmus'la çok fazla şey olmuş. Haşır neşir olmuş ve bu international durumların yansıdığı. O yüzden bence Çek Cumhuriyeti gerçekten uygun bir memleket bizim ülkeden gelecek insanlar için.
Peki mesela bu bahsettiğin büyük şirketlerdeki işte Johnson & Johnson dedin, Expedia dedin. Yani dünyaya yayılmış büyük ama headleri Prag'da olan şirketlerde giriş için İngilizceyi yani şeyi şart koşuyor mu? İngilizce dışında bir dil konuşuyor olmanı?
Yok, öyle bir şey yok. O eğer Çekçe'yi biz şey yapacaksak, mesela Çekçe isteyen şirketler olduğunda zaten lokal oluyor onlar. Hı hı. Çok fazla böyle uluslararası şirketler sallamıyorlar. Yani Türkçe gibi bir şey düşün. Kim Türkçe'yi uluslararası arenada kabul ediyor ki? Çekçe'yi de o şekilde kabul etmiyorlar. Ama mesela ben Fransızca dan dolayı biraz bir zorlamıştım. Hani bir miktar belki bir şey çıkarabilirim diye. Ama olmadı yani. Fransızca ile ilgili bir şey yapamadım. Sonra fark ettim ki ben aslında Fransızcayı bilmiyormuşum. Dedim birazcık üstüne düşeyim de sonra bir daha uğraşayım bari. Yani ekstrem oluyor. Yani mesela bu Avrupa dillerinden Almanca, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca gibi dilleri bildiğin zaman yani çalıştığın yerde ekstra bonus alıyorsun. Fakat sana şöyle bir şey söyleyeyim. Biz burada Türkçemiz var diye ekstra bonus alıyoruz, biliyor musun? Şu an Amazon'da. Ve bunu yapan bazı şirketler de var. Türkiye çok büyük bir pazar olduğu için şirketler, yani özellikle böyle satış yapacak olan Amazon gibi şirketler, gerçekten veya Expedia mesela, Expedia için de bulunamaz kaftan bir yer, bizim gibi insanlara çok ihtiyacı var. O yüzden biz aslında avantajlıyız. Ve bana bunu hem gel hem bir de sana ekstra vereceğim diyor. Yani ben mesela Türkçe bilmeyen birisiyle Çinli ve Türk, Türkçe bunları bilmeyen dillerden olan birisinden daha avantajlı. Yani 1.000 lira falan daha fazla avantajlı mesela. Öyle söyleyeyim ben sana.
Peki bu iş dünyasından bahsederken birazcık oradaki iş sistemine değinmek istiyorum. Yani çalışma ortamları nasıl genel olarak, maddi olarak gelir düzeyi, yani ilk giriş seviyesinde başladığında bir işe oradaki hayatını idame ettirebilecek kadar kazanabiliyor mu insanlar?
Evet, o konu en önemli tarafı dediğin gibi. Yani kurumsal olarak girdiğin yerlerde genelde, eğer spesifik bir iş yapmıyorsan, spesifikten kastım mesela finansçı olarak geldiğin bir analistsin, pazarlamacı olarak geldiğin bir PR'cı veya işte denetçisin veya işte IT'ci olarak geldiğin, en fazla zaten IT, hani onlar bayağı bizim 2-3 katımız falan kazanan adamlar.
IT'cilere duyurulur.
IT'ciler mükemmel.
Yani bu,
evet, biz bir de şeyiz bu arada, öyleymiş. Buradaki arkadaşlarım da söylüyor. Gerçekten IT bazında, yani yazılım bazında iyi beyinlere sahip şeyler çıkarıyormuşuz. Mesela işte ODTÜ'den, İTÜ'den, Boğaziçi'nden veya var işte bizim böyle kallavi üniversitelerimizden 3-5 tane. Güzel şey yapan Yıldız Teknik'ten. Mesela benim burada hani bildiğim adamlardan söylüyorum. Gerçekten net bir şekilde aranan insanlar. Onlar bütün dünyada aranan yanları varmış. Bunun zaten menbaı Hindistan. Ama Türkler de kendi çaplarında iyi iş yaptıkları söyleniyor. Ama biz, ben mesela işte operasyon kısımlarında işte daha çok satış ve alım kısımlarında olan çalışanlar, minimum maaş diyebileceğimiz skalaları buranın asgari ücretlerinin 2 katına falan yansıyor. Yani ben şimdi Türkiye'de mesela asgari ücret ne kadar şu an? 2500 mü mesela? Şimdi sen burada 5000 lirayla işe başlayabilir misin Türkiye'de? Şu an bilmiyorum durumları ama 5000 lirayla Türkiye'de
başlayamazsın
işe,
bence.
İmkansız.
Yani böyle bir şey görmedim yani, bu zamana kadar.
İmkansız. Yani mesela bak, ben sana şöyle söyleyeyim, vereyim. Yemek Sepeti'nde mesela veya işte bu Getir'de falan mesela. Getir'de bayağı şey bir şirket oldu sanırsam. Kurumsal bir şirket oldu.
Evet evet.
Yani bunlarda mesela, hani bunlar online olduğu için söylüyorum. Ben Yemek Sepeti'nde de çalıştım mesela. Ben Yemek Sepeti'nde, affedersin, karın tokluğuna çalışıyordum üniversitedeyken. Yani öyle çalışan adama hani asgari ücretin üstünde fiyatlar verilmesi çok zor. Buralarda 2 katı veriliyor mesela. En az 2 katı alıyorsun. Öyle bir meblağ
ne
var.
Ne kadarlık yani burada, bir iş deneyimi istiyor senden?
Yani biz işte dediğim gibi aslında iş deneyimi sadece senin şey olmana bakıyor. Hani ne kadar bu işi kotarabilirsin'e bakıyor. Tabii bir iş deneyimi, açıkçası mesela hiç deneyim olmayan adamlar var mı diye düşünüyorum da, vardır bence yani. Hiç deneyimi olmayan da alabilir. Kendine güvenliyse gelen adam ve bu İngilizcesine gerçekten güveniyorsa, İngilizce ve Türkçesi olması, bizim özelimizde söylüyorum, gerçekten büyük bir avantaj. Yani en önemli avantajı, benim şirketim ve benim şirketim gibi olan Türkiye ile iş yapan şirketler özelinde en önemli olan şey Türkçe bilen kişilerin olması. Çünkü orada asıl biz devreye giriyoruz ve oradaki işlerle olan alakalı problemleri biz çözüyoruz. Mesela Pfizer'de var bu, Exxon'da var bu, bizde var. İşte kim o? Birkaç böyle şirkette, Expedia'da var. Yani çok önemli olan şey aslında bizim Türkçe bilmemiz. Ama tabii bu İngilizce bilmezsek yapabileceğimiz bir şey değil hiçbir şekilde. Ve buralara direkt şey yapabiliyorsun, vizen olacak, bir de dilin olacak. Daha sonra bu oluşuyor yani.
Peki asgari ücret ne kadar orada?
Asgari ücret burada şimdi korun bazında dolar olarak bir de söyleyeyim. 12.124 korun. En son Nisan asgari ücret rakamından bahsediyorum. Yaklaşık 527 dolara geliyormuş asgari ücret. Ama ekspatların aldığı, yani bizim gibi dışarıdan gelen kişilerin minimum 25 bin korun alıyorlar. Yani minimum 1100 dolarlık bir meblağıyla başlıyorsun. Yani benim de şu an mesela şey yaptığım benefit, yani yan haklarımla beraber aldığım meblağ işte 1400-1500 dolar arası bir meblağa denk gelmiş oluyor. Hı hı. Şimdi şöyle de bir şey var. Korunun dolara karşı, Türkiye'nin dolara karşı kaybettiğinden çok daha az oluyor. Sebebi de yani burada Avrupa Birliği içerisinde olan bir ülke riskleriyle bizim bir de bütün Orta Doğu risklerini göz önüne alırsak. O yüzden burada hani daha sakin bir şekilde bir şeye uğramadan, volatiliteye uğramadan devam eden bir süreç oluyor. O sebepten hani aslına bakarsan her geçen gün senin paran dolar bazında da Türk lirasına nazaran her zaman değerlenmiş oluyor. Bu güzel bir şey mi? Vatan millet adına pek hoş bir şey değil. Ama burada parasını kazanan adam adına yani Allah bereket versin diyorsun.
Peki yani alım gücü noktasında atıyorum oturduğun evden tut muhite kadar yaptığın ev alışverişine mesela yaptığın sosyal aktiviteler orada aslında hani mesela İstanbul'la kıyasladığımızda burada bir sürü şeyi yapma imkanın olmuyor o açıdan baktığında. Ya da Avrupa içerisinde seyahat etmen bile olsun kazandığın parayla. Bunların ikisini oranladığında kazancınla memnun hissediyor musun, mutlu musun oradaki yaşam seviyesinden?
Kesinlikle. Yani dediğin gibi burada yani şöyle, burada mesela kıyas yapıyoruz hep Türkiye ile. Ben normal paramı mesela gerçekten istediğim şekilde, ben şu an hani evde olan birisi değilim. Onun da belki bir etkisi var. Ama yurttan çok memnunum mesela. Hani ona mesela şöyle söyleyeyim ben sana. Ev fiyatları çok uçuk burada. Yemek de Türkiye ile neredeyse aynı. Hatta Türkiye daha iyi bile olabilir. Dışarıda yiyeceğin şeylerden bahsediyorum. Alkol çok ucuz bir memleket burada. Eğer gerçekten alemciysen burada sırtın yere gelmez. Ama
öğrenciler çok... için çok güzel o zaman. Öğrenci evet. Şehri.
Kesinlikle.
Gibidir.
Öğrenciler için mükemmel bir yer. Zaten o yüzden herhalde Türkiye'den en çok Erasmus'a gelenler buraya geliyormuş. O noktada da yani Erasmus'larda Eskişehir Üniversitesi ile çok, Eskişehir'deki üniversitelerle çok bağlantıları var. Buradaki şehirlerin. Ostrava, Brno, Prag, Pilsen. Buralara gelen öğrenciler çok fazla hani bu bağlantıyı arttırmış. Öyle olunca tabii bu sosyal hayattaki insanların şeyine de yansıyor, iletişimlerine. Ve ben mesela yurdumda hep İngilizce konuşarak herkesle anlaşıyorum. Çünkü herkes öğrenci ve biliyor artık herkes. O 89 Eylül'den sonraki süreçte ülke yavaş yavaş o serbest piyasaya geçiş yapmış. Küresel kısma geçiş yapmış. Şuydu yani asıl sorun. Burada sen ne kadar harcama yaparsın cevabı aslında. Ben aldığım paranın yarısını arttırabiliyorum. Öyle söyleyeyim sana. Yani ben tabii ben biraz şey bir örneğim. Ben arttırırım da. Hani herkes
arttıramaz.
Bunu bilmiyorum. Yani ama en azından üçte birini arttırsın. Yani üçte birinden kastım şöyle bir 300-400 dolarlık bir meblağı, yani 400 dolarları net arttırabileceğin bir şey var. Yaşam yani
bir birikim oluşturabilirsin.
Birikim de yapabilirsin. Yani bu nasıl bir harcamayla oluyor peki? Haftada bir kere dışarı çıkarak, gece vaktinden bahsediyorum. 4-5 kere aylık çıkışların olarak veya işte haftada bir kere gene konsere giderek, bir efendime söyleyeyim tiyatroya giderek. Çok mükemmel şeyleri de var buranın bu arada.
Ona geleceğim. Oraya değineceğim zaten.
Aynen. Yani açıkçası burada şey yapabilirsin yani. Bu dediğim miktarı biriktirerek de ekspat olarak yaşayabilirsin. Daha bu işin başında olan olarak diyorum yani. O yüzden aslına bakarsan maddi olarak bir kaygı yok. Yani genel ekonomik bir kıyas da yapabilirim sana. Yani şu mesela Şimdi ben hani bu ekonomiyi biliyorsun hani çok şey yapan birisi olduğum için devamlı analizlerle ilerletmeye çalışıyoruz. Lohisane programımıza bekleriz arkadaşlar. Biz burada kardeş programlar olarak yapıyoruz bunu. Şimdi mesela GDP dediğimiz yani büyüme verisi Çekya'da %2'nin üzerinde olarak gözükürken korona sonrası tabii ki de %2 kadar da küçülmüş gözüküyor. Öncesi ve sonrası olarak baktım. Türkiye'de nasıl? Korona öncesinde biz %1'lik falan bir büyümemiz varken korona sonrası ilginçtir %6 oluyor. Tabii bunun ilginç olma sebebi dışarıya bağımlılığımız azaldığı için, ihracat ithalat dönmediği için, bizim de en büyük kalem açımız cari açık olduğu için sanki çok büyümüşüz gibi bir görüntü var. Bu baz etkisi çok önemli değil. İkincisi işsizlik oranımız. Burada %3 iken Türkiye'de %13,6. Tabii bu korona sonrasına girmiyorum. O da orada patlamış vaziyette çok fazla. Enflasyon burada %3,5 iken bizde %11. Faiz oranları burada %1 iken bizim orada %8,75. Şimdi buradan gidip aha paraları faize koyalım falan derlerse. Şimdi burada enflasyonu da verdik arkadaşlar. %8,75 faiz elde ettiğin yerde %11'de enflasyonumuz var. Yanlış olmasın yani %-3 gerideyiz. Tamam. Bunun yanlış bir şekilde hani olumlayalım diye medya programlarında, ana akımda yayınlamasınlar sonra. Mesela burada faize parayı koyamazsın. Şu an faizleri bir daha indirdiler. %0,25. Ben niye faize para koyayım? Faize para koysam ben şeyim zaten. Bitmiş bir vaziyetteyim yani. Hiçbir şey vermiyor çünkü adam sana. Zaten eksi faize geçenler falan biliyorsun. Öyle şeyler var. Daha adamlar parayı bankaya koysun da biz para verelim üstüne diye bakıyorlar şu an. Amerika'da da tartışılıyor şu an mesela. O yüzden hisse kısımları benim için çok daha güzel geliyor. Ve tahvil kısımları var mesela. 10 yıllık tahvilde de %1,80 buranın rakamı. Bizde %13. Yani bu ne demek oluyor? Ne kadar faizi yüksekse tahvilin o kadar malın ucuzladığı anlamına geliyor. Ama bu malın ucuzlaması kısmı aha mal ucuzladı biz bunu hemen alalım gibi bir şey değil. Ne kadar ucuzsa sen o kadar aslında o malı sattıktan sonra alabildiğin karlılık azalmış oluyor. O sebepten yani tek olumlu olabilecek bu şey sürecinde, ekonomik göstergeler sürecinde bizim şeyimizle Çekya'nın borçluluk oranının yani bütçeye olan borçluluk oranımız aynı seviyelerde, %30'lu seviyelerde. Ama diğer türlü bütün veriler Çekya'ya, ibreyi Çekya olarak gösteriyor.
Müthiş veriler.
Evet. Sadece kuş misalinde var. Başka bir yerde yok.
Lohistane'ye ilgilileri bekliyoruz bu arada.
Teşekkürler.
Konunun şeyinden, uzmanından bütün şeyleri dinleyebilirler. Peki sosyal hayat nasıl? Yani sanat konusunda gerçekten Prag dediğinde o müthiş mimari sinden tut, görsel sanatlar, işte müzik, sanki böyle hepsinin harmanlandığı müthiş bir sanat şehri gibi geliyor bana. Gerçekten
Evet.
öyle mi? Nasıl bir şehir?
Evet, kesinlikle. Yani o her yerden yansıyor sana ve Hitler Almanya'sı buraya girdiğinde zaten dediğim gibi yani bunlar hiçbir şeye karşı koymadığı için ha geldiniz mi tamam buyurun geçin diyebilen bir millet. Hitler buraya hiçbir yerine dokunmamış mesela. Çok böyle büyülenmiş söz yani bilinen şeye göre. Rivayetine göre hiçbir şekilde bir yere dokunmamış ve o eskiden kalan yapılar Sovyet döneminden de kalan yapılarla beraber harmanlanınca müthiş bir şey var, kombin var. Mimari adına burada hakikaten çok beslenilebilecek şey var. İşte bir ulusal tiyatro binası var, işte ulusal müze binası var. Bu binalarda mesela hep örgütlenme yerleri olarak da kullanılmış zamanında yani. Biz nasıl buradan Ruslar atarız diye baktıklarında hep bunları da mesela kullanarak ilerlemişler. Yani biz gidip de mesela işte şeyde Kadıköy'de mesela herhangi bir şekilde Şin Hastanesi falan filan orada gelip örgütlendiğimizi falan düşün mesela. Hani bunları yapabilmemiz ne kadar zor. Ama burada o kültür oluşmuş mesela şeyin karşısında bir Divadlo diyorlar işte ulusal tiyatro. Ulusal tiyatronun karşısında ama böyle yani zaten birçok Avrupa ülkesinde olan şeyler, en çok da Roma'da vardır bu yapılar ama o üstündeki o yapı efsane bir şey yani. Böyle varaklı şeyler, heykeller falan filan. Sanırsın her yere altın yerleştirmişler. Bilmiyorum onlar altın mı? Onu da bilmiyorum ama o kadar böyle cafcaflı bir yapı ki. Tam onun karşısında mesela bir Kavarna Slavya diye Slavya Kafe olarak geçen bir yer var. Orada işte içlerinde dönemin şair, yazar, ressam, bütün entelektüellerinin gelip toplanıp bu Ruslar üzerindeki tartışmaları döndürdükleri ve o örgütlenmelerin asıl beyin fırtınalarının oluştuğu yer olarak bilinir.
Müthiş tarihi tabii, bir şehir, masal gibi.
Tabii yani o işlerinde o dönemde bizim Nazım Hikmet Randa bulunuyor ve orada resimleri var oraya gelenlerin. Bütün politik ve sanatsal olan kişilerin ve biz mesela o mesela girsen şimdi kafeye herkes Nazım'ın fotoğrafının önünde fotoğraf çekiliyor falan böyle ve kafenin böyle herkes böyle oturuyor bir yerde, ortada mesela piyano var, abimiz piyanoyu çalarken bizim grubumuz hemen Nazım Hikmet fotoğrafının etrafında toplanıp fotoğraf çekilenler oluyor. Zaten bilirsin hani orada bir fotoğraf çekilen varsa onlar Türk diye gidiyorsun. Adamlar da artık geyik olsun diye şey diyorlar oradaki garsonlar. Burası diyor hani bedava değil ama burada 50 korun verip de geçmen lazım falan diyor böyle. Bazısı veriyor herhalde. Bazısı da hani ya sen çok şakacısın deyip geçiyor falan. Ha, hoş bir şey değil tabii ama bizim yaptığımız da çok şey bir şey değil yani. Giriyorsun bari en azından oturup bir şeyler iç ki kafede sıkıntı yaşamayasın. Yani böyle mesela bizim dokunduğumuz yerler var aslında. Sadece bu değil, Charles Köprüsü var mesela. Charles Köprüsü'nün üzerinde de bizi temsil eden bir heykelcik var mesela. O da işte dönemin Türk motifini anlatan bir durum orada. Daha çok işte şeyle alakalı hani Türklerle olan iletişimi anlatan bir durum. Ama Osmanlı dönemine ait bir şey yapmışlar oraya. Ve şeyde de var bir astronomik kule var mesela. Bu downtown'da yani asıl merkezde artık en turistik olan bölgede. Orada da bir şey resmedilmiş gene. Osmanlı asker figürü resmedilmiş. O da şeyi temsil ediyor. Tam Lale Devri askeri olmuş o. Böyle elinde böyle şeylerle falan, meyveler falan filanla böyle duruyor. Bir tane tüfeği var ama o tüfek de şey gibi yani hani ne derler, sembol gibi duruyor böyle. O da şeyi söylüyor bize. Şaşayı temsil eden bir asker konmuş oraya.
Peki bana birazcık şehir yapısını anlatabilir misin? Yani downtown'dan bahsettin, böyle en turistik olan alandan mesela. Şehrin yapısı nasıl? Nasıl yayılıyor? Sen hangi bölgede yaşıyorsun? Ve bu bölgeler arasında ulaşım kolay sağlanabiliyor mu? Gibi gibi detayları duymak istiyorum.
Benim şu an bulunduğum yer tepede kalıyor. Burası daha çok biraz daha böyle yalıtılmış bir yer. Çok fazla o turistik bölgeyle alakası yok. Hı hı. Ama bu tepe tarafta da işte kale var mesela. Kalenin olduğu bir yer. Bu en eski kalesi bu. 1100 yıllarında yapılmış bir kale. Kaleye çok yakın bir yerdeyim ben. Ve buradan çok iyi bir manzara var mesela. Bizim burada Petrini Park diye bir yer var. O Petrini Park'ta gidip şey yapabiliyoruz. Çok güzel manzara oluyor. Romantik bir yerde. İzleyebiliyoruz oradan. Bir Vltava Nehri var ortadan geçen şehrin. Bu nehir ve şey harmanı Avrupa şehirlerinde mükemmel yansıyor zaten. Paris'te de aynı şekilde, işte Budapeşte de aynı şekilde. Bundan dolayı şehrin zaten görkemi çok daha artıyor diye düşünüyorum ben. Ve şehrin diğer kısımlarına bakarsak böyle çok büyük bir şehir değil. Bir ucundan bir ucuna arabayla maksimum bir saate gidebileceğimiz bir şehir. Yani İstanbul'da şimdi 500 TL'ye bindiğini düşün. 3 saatte falan herhalde bir ucundan bir ucuna gidersin. Ama burada bir saatte o işi halledebiliyorsun. Çünkü insan da yok. Yani trafik oluyor bu arada da. Akşam veya sabah vakti çalışanlar açısından. İşte bu da bu son dönemdeki bu ekspat şeylerin artmasıyla kaynaklı bir süreçmiş. Yoksa aslında burada o kadar da şey bir durum yokmuş yani. Arabaya şevk alan insan yapısı yokmuş. Ama şey olayı çok iyi. Park olayı çok iyi yani. Her yer park. Yani parkları gerçekten çok iyi koruyorlar. Böyle bir ada var mesela nehrin ortasında. Nehrin kenarında olan Zulu Telazne diye bir beach tarafı var. Bazen yüzülüyor da, yani yüzüyor millet, yüzebiliyor da. Bizim gibi adamlar denizden gelmişiz. Memleketimiz zaten şey, cillop gibi. O gölde niye yüzeyim diyorsun. Fakat o mesela adanın orası, bizim Galatasaray Adası'nı doğal bir ada olarak düşün mesela. Orada o herkes geliyor böyle şey yapıyor.
O büyüklükte
yapıyor.
Mi?
Galatasaray Adası'ndan büyük. Suadadan büyük yani. Ama ortada öyle bir doğal bir şey olduğunu düşün. Ve şey, bu ne o şeylerin adı ya? Hayvanlar falan var, susamurları falan geliyor sana böyle elinden fıstık yiyor. Ondan sonra ya hayvan diye insanı kötüleyen bir zihniyetin ürünü olan Türk toplumu olduğumuz için hayvanın ne kadar insancıl olduğunu görebiliyorsun burada. Ve o seni diyor ki ya ben buraya iyi ki gelmişim ya. Hayvanı anlayabiliyorum. O yüzden de birbirimizi daha iyi anlayabiliyoruz aslında. Hiçbir hayvana karşı en ufak bir şey yok yani burada. Sıkıntı yok. Mesela yerde çöp görmek, o yeşillik yerlerde çok zor. Bunun kültürü var. Bunun şeyini oluşturmuş adam.
Medeniyeti.
Ya, bu gidip bir Kanada veya Almanya kadar o medeniyete sahip olmayabilirler belki. Ama kesinlikle kendi işlerinde çok güzel bir kültürleri var. Slav ırkları bu konularda strictmiş, öyle söyleniyor. Yani Polonya'da da, burada da, Ukrayna'da da, Slovakya'da da bu işte çevre ve hayvan sevgisi üst seviye yani. Hakikaten çok müthiş bu konuda, ben kendini çok şey yapıyorum, takdir ediyorum. Hele korona sürecinde mesela hiçbir şekilde dışarıda adam göremiyordun yani. Ben bir baktım Türkiye'de sağ olsun Sayın Bakanlarımızın almış olduğu efsane kararlar sonrasında milyon tane insan bir yere girdi. Hani adam aldı bu kararı da, şimdi şunu da hakkını vermek lazım. Yani sen neden bu kadar şey, 3 tane insan gördüğün zaman ya ben gitmeyivereyim de yani, değil mi yani? O hiç bizde olmayan şeyler yani. Ama burada adam şey yapmıyor mesela, sıraları falan görmen lazım. Nasıl muntazam? Buradaki sıra market sırası oluyor normalde. O market sırasında 10 kişi varsa o 10 kişi 1 kilometre açıyor. Anlatabildim mi? Hiçbir şekilde şey durmuyorsun yani. Yaklaşınca hemen please stay back falan diye böyle şey yapıyor adam. Biz mal gibi giriyoruz tabii birazcık. Şuradan da mı girelim? Sırayı biraz şey mi yapalım?
Türkler düzeni orada da mı bozuyor?
O pislik var biraz ya, kanımızda. Hep var yani. Mesela ben şimdi şunu yapmamamız gerektiğini ne kadar söylesem de, yani mesela elimde bir tane çikolata var mesela, ben bunu alacağım, tamam mı? Arkadaşım da en önde mesela. Ben şimdi onu o arkadaşıma verip çıkarım o sıradan yani. Hani o pisliği biz şeyden oluşmuşuz. Küçüklükten oluşmuşuz herhalde. Ama adam bunu mesela yapmıyor. Bekliyor yani. Bir tane orada şey alacaksa da, onlar güzel şeyler. Ben şey halkının genel şeyini seviyorum. Bazı diyor rasist davranıyor, şu yapıyor, bu yapıyor. Ama bence öyle bir durum yok yani. Ya bu zaten kurdukları şehire yansımış işte. Yani şehir çok net bir şekilde hem bisikletlere dolaşılabilecek yerleri olan, onlar da eksikler var, Hollanda kadar değildir ama yani ne kadar mesela buradaki hükümetleri şeyden dolayı ne derler ona da corruption'dan dolayı da sıkıntı yaşasa da ona rağmen adamların, insanların yaşamına karışmıyor. Bak bir daha söylüyorum. Hükümet insan yaşamına karışmıyor. Belki birileri duyar. 3 kere söylersek anlar diye söylemiş olalım yani.
Peki şehrin dışına doğru gidildikçe neler var Prag'ın etrafında? Hiç gezme fırsatı buldun mu?
Şehrin dışına doğru çok daha güzel yerler var aslında. Kesinlikle. Yani biz mesela İstanbul'da bu şey tarafına doğru gittiğimizde efsane çayır bayır yerler görüyorduk. Ne tarafta orası? Polonezköy'ün daha arka tarafları.
Şile falan mı?
Oralara falan gidince mesela böyle bir sürü inek minek görüyorsun. Diyorsun ki yani bak burada ne güzel şey ortamı varmış falan. Tarım ortamı, hayvancılık ortamı. Burada da şehir içi gerçekten güzel. Ama mesela asıl o buranın şeyleri çok meşhur çünkü. Et, süt, şey, süt ürünleri falan çok meşhur. Ve bir de Avrupa'nın şey olayı var biliyorsunuz. Hiçbir şekilde dışarıdan food şey yiyecek almıyor.
Yiyecek sokamıyorsun. Eğer evet.
İhtiyaç dahilinde çok zaruri değilse. Hele Amerika'dan hiç almıyorlar. Öyle bir şey var zaten mesela. Onların en büyük derdi o. Amerika'yla olan en büyük şeyleri o. Sıkıntıları. Trade,
daha lokal store'lar falan var o zaman, mağazalar ve yiyecekler.
Evet, kesinlikle. Ve onlar mesela, o şeyler çok güzel. Oradaki mesela peynir ve yani süt ve süt ürünlerinden olan şeyler çok iyi mesela. Moravya diye bir bölgesi var buranın mesela. Buranın güney kısmına doğru oluyor Prag'ın. Orası zaten efsane bir yer. İşte orada mesela Moravya biraz daha güney batıya, bu güney doğuya kayıyor. Bohemian bizim olduğumuz yer. Ama South Bohemia var asıl. South Bohemia'da bir de ya böyle şey gibi yerler var İpek. Ne derler? Cennet gibi küçük yerler var. Bir tane yer var mesela, Český Krumlov diye. Ortadan böyle ufak bir su akıyor ama her yerden akıyor su. Bu şey gibi de değil yani, nehir gibi de değil artık. Böyle ufacık bir şey böyle. Irmak gibi böyle. Ondan sonra hepsinden böyle ufacık köprüleri var. Böyle şey gibi ya, Şirinlerin köyü gibi bir şey ya. Böyle bir şey olamaz yani. Mükemmel bir yer gerçekten. Orası çok iyiydi mesela. Ben annemi götürmüştüm oraya. Annem büyülendi. Ben hayatımda böyle bir yer görmedim. Şeyler yapıyorlar. Böyle demircilik işleri yapıyorlar. O işte bizim mesela Şirince'yi düşün. Şirince'de de mesela böyle çok unik şeyler falan var ya, böyle hani köylünün uğraştığı ettiği, değil mi? O tarz şeyler, homemade ürünler yapıyorlar falan. Burada da ona benzer, burayı ifade eden, South Bohemia lokalini ifade eden bir sürü şeyler yapan incik incik böyle şeyler var. Böyle çok mükemmel bir yer. Mesela ona benzer yerler çok mesela ve gerçekten Çekya'nın dışı, Prag'ın dışına doğru gittiğimizde de güzel yerler, daha güzel yerler görüyoruz.
Yani doğası ve aslında lokaline verdiği önemle şu anda bu en başta bahsettiğin, hani hep böyle küçük kalmaya çalışmış, küçülmeye çalışmış mevzusu var ya, bütün evet, hayatlarına işlemiş yani şu an.
%100. Evet, çok doğru söyledin.
Peki Prag'a gitmek ve orada yaşamak isteyecek olan birine vereceğin tavsiye ne olurdu?
Yani gerçekten güzel bir yer burası. Hani eğer ki çok böyle şey tamah etmiyorsanız, ne derler, idealist bir şekilde yaklaşmıyorsanız bazı şeylere, kariyer planlamanıza diyeyim öncelikle. Burada dediğim gibi yani bazı yani çok zor değil insanların hayatlarını idame ettirmeleri. Ve biz İstanbul'dan gelen insanlar olarak hepimiz çok mesut oluyoruz o konuda. Ama ben idealistim mesela. Ben bireysel olarak farklı şeyler denemek istiyorum hala. Çünkü tam istediğim şekilde ilerletmiyorum iş hayatımı. Sadece iş hayatımı. Sosyal ve özel hayatım mükemmel yani. O konuda hakikaten Çekya'ya hiç laf söyleyemem. Ama mesela benim daha çok vereceğim şey şu olmalı. Şimdi Erasmus'la buraya gelip görenler daha bir bilgi sahibi olup nereye nasıl yerleşmesi gerektiğinin farkında oluyorlar. Mesela Prag'a gelen adam zaten en bilindik kapital başkenti olan yerde kendilerini hep orada devam ettirmeye çalışabilirler. Ama mesela Ostrava gibi, Brno gibi, Pilsen gibi, Český Budějovice gibi böyle daha farklı yerlerine gelen kişiler bence esas bu şey yaşamını, çiftlik yaşamı veya işte kendilerini yalıtma yaşamı. Hani bizde artık İstanbul'dan kaçanlar güneye falan iniyorlar da bir sürü YouTube videosu görüyorum, işte karı koca gelmişler, her şeyi bırakmışlar, kendi üretimini yapıyorlar.
Çiftçilik yapıyorlar, evet.
Evet, evet. Onun gibi şeyleri buralarda yapabilirsin. Prag'da yapamazsın ama bu diğer şehirlerinde de yapabilirsin mesela. Ve burada mesela gelip yerleşen bizim bildiğimiz Kürt, Türk abilerimizden, Alevi aynı zamanda, hep bunları söylememin sebebi de kimlerin geldiği daha belli olsun. Bu insanlar burada şey yapıyorlar. Mesela hayvancılık yapanı var. Tarım yapanı var. Kendileri yapıyorlar bunu. Alıyorlar alan mesela. Ve şu an mesela döner işinin en büyük şeyi bizim bir Kürt abi var. O yapıyor mesela bu işi. Çekya'da yapanı var. Veya Almanya'dan buraya göndereni var. İşte Almanya ile Çekya çok birbiriyle içli dışlı. Bu işleri şey yapabiliyorlar. Bunu isteyenler mesela bu tarz şeylere fikri olanlar bunu üniversitesinde okuyabilirler Prag'da. Var burada. Hem zooloji hem botanik anlamda hem Agriculture University diye geçiyor zaten. Bunları yapabilecekleri...
Tarımcılık Üniversitesi.
Tabii Tarımcılık Üniversitesi, Hayvancılık Üniversitesi çok gibi iyiymiş. Üniversiteleri var. Tabii tabii. Prag'da var bu. Ve en uygun üniversite de orası. Mesela ben üniversiteme 2100 euro verdim. Yıllık. Onlar da mesela 500 euroya falan da var. 1000 euroya. Yani o değişiyor tabii bölümüne göre de. 500 euroya bile mesela bunu yapabilen var. Ya bunları düşün ve bunlar size full çalışma ortamı, full oturma izni falan veriyorlar. Bunlar güzel mesela. Evet. Benim de tavsiyem yani bunları göz önüne alıp gelsinler. Aynı zamanda dediğim gibi hani eğer hani alkolüne, gece alemine, şuyla buyla düşkünse kesinlikle gelsinler. Bu, burası yani menba. Buraya mesela Avusturya'dan, Almanya'dan geliyorlar devamlı. Diyorlar ki biz orada eğlenemiyoruz. Demek ki hem uygun tabii fiyat olarak. Euro çünkü diğerleri. Burası korun. O açıdan gayet güzel.
Tabii bir de bu ülkeler arasında seyahat de çok kolay değil mi orada?
Tabii tabii. O hiçbir problem yok. Biz mesela ben buradan Almanya'nın ilk sınırındaki yere 1,5 saatte hadi bilemedin 2 saatte gidiyorum.
Arabayla.
2 saat bile sürmez yani. Evet, 1,5 saatte gidebiliyorum. Dresden diye bir yer var mesela. Almanya'nın güney doğusu. Çok mükemmel bir yer burası da mesela. Yani gidilebiliyor. Veya Avusturya'da işte hemen bir yana 3-4 saatte gidebiliyorsun.
Çok iyi.
Güzel. Çok uygun. Ha, şey mesela doğu tarafında şey var. Ostrava tarafından bizim neresiydi orası ya? Varşov. Varşov değil de oradaki yerin adını şu an unuttum işte. Şey Polonya'nın içerisinde olan bir şehir. Oraya da aynı şekilde Ostrava'dan 2 saatte geçebiliyorsun. Yani Polonya, Viyana, Almanya 2 saatlik, 3 saatlik mesafelerde varıyorsun Prag'dan. Çok o konuda müthiş bir transportation
kısmı var. Avrupa'nın zaten yani sürekli böyle konuşurken insanlarla, özellikle Avrupa'da yaşayanlarla şeyi fark ediyorum ve ne kadar aslında güzel bir duygu olabileceğini tahmin edemiyorum bile yani. Bu kadar farklı şehirlerle, ülkelerle iç içe yaşayıp da imkanın olup atlayıp hadi ben şuraya gidiyorum, buraya gidiyorum yapabilme lüksü inanılmaz bir lüks bence yani.
%100. O evet. Mükemmel bir şey kesinlikle. İşte şey gibi yapmışlar yani.
En çok ona özeniyorum işte. En çok.
Yani değil mi? Evet. Ya işte o şey kısmını ben tam şey yapamamıştım ama mesela o Kanada'daki arkadaşlar da Amerika'ya gidebiliyorlar herhalde değil mi? İstedikleri gibi.
Evet gidebiliyorlar ama yine böyle bir 5-6 saatlik falan bir araba yolculuğu sonuçta orası da.
Aynen. Evet, doğru tabii çok daha şey
mesela yüksek. New York, Toronto, New York arası öyle bir şey. Ama haklısın, bir de haklısın. Orada şöyle bir şey var hani gittiğin tek yer yani uçağa binmeden gidebileceğin yer Amerika ama Avrupa'da öyle değil yani işte arabayla Fransa'ya gidebiliyorsun, Almanya'ya geçebiliyorsun falan yani hani böyle evet. çok
yakın.
Çok yakın her yer ve gerçekten Avrupa vatandaşısın Avrupa'da yaşıyorsan yani.
Kesinlikle evet. Bir de şeyle gitmek çok güzel İpek. Trenle gitmek olayı keyifli, çok iyi biliyor musun?
Evet, evet.
Neredeyse her yerde tren gittiği için trenle o şeyi düşünsene ya biz Kars'a gitme olayı var ya bizim hani evet. İspanya şeyden Doğu Ekspresi gibi.
Doğu Ekspresi.
Bu Avrupa Ekspresi yani müthiş bir şey. Onu yaşamak lazım aslında.
Tavsiyelerle devam ediyorduk.
Yani ekstradan dediğim gibi hani bilsinler gelmek istedikleri şeyi, nasıl geleceklerini. Eğer idealistse dediğim gibi o zaman ona yönelik bir işle gelsinler, gelmeye çalışsınlar. Ya da idealist olma haklarını burada hani step by step geliştirsinler ve istedikleri şeye ulaşmaya çalışsınlar. Bunlar mümkün. Dediğim gibi biraz önce size verileri verdim. Yani %3 işsizlik olan bir memleketten bahsediyoruz. Türkiye'nin 1/4 falan olan bir durumdan bahsediyoruz. Ve Türklere olan şey de var. İhtiyacı da var firmaların. Hani burada şeyin olmasına gerek yok. Ha, bu arada burada checkturk.com diye mesela girip bakabilirler. Benim üniversiteden de arkadaşım olan Ece Ergüney Hınatek Çek eşiyle beraber çok fazla yardımcı oluyorlar gelen arkadaşlara da. Yani onların burada olması büyük bir avantaj. Çünkü her konuda bize şey sağlıyorlar. Ne zaman isterseniz onlarla da bu konuları konuşabilirsiniz. Çektürk.com diye adresleri var. Aynı zamanda işte başka da yani kendine güvenmekle alakalı bir durum. Hani gelen insan en azından işte bu şey oluyor ya, bu gerçek konuşmak gerekirse permanent visa kısmını tamamlayıp ondan sonra ben dönerim zaten diyor. Yani dönülüyor da bu arada. Hani insanlar burada full bir şekilde kalmalarının gerekçesi ancak işte TÜKAK'a edilip burada kalmak zorunda kalıyorlar. Yoksa bizim ülkemizi herkes seviyor yani. Her vatandaş.
Yani Prag'da oraya gidip orada tamamen sıfırdan bir hayat kurup da yaşamaya devam edecek olan tanıdığın yok mu?
Yani şu an mesela burada kaç senedir işte 25 tabii dedim ya işte benim eski şeylerim, çalıştığım yerdeki şeylerim de yani 25-30 senelik kalan abilerimiz var esnaflardan. Yani onlar da ya geçim derdine gelmişler, kalmışlar, bir de işi tutturmuşlar. Artık işleri burada olduğu zaman zaten gitmiyorlar. Ya da işte bir şekilde bunlara yapılan baskılar sonucu böyle gereksiz gelmişler. Ve
ama
burada...
yani sonuçta yurt dışında yaşama hedefiyle ve orada bir hayat kurma hedefiyle gidip orada bunu başarıp da kalmış ve orada yaşamayı seven, mutlu olan insanlar var Prag'da. Çünkü
var tabii.
Mesela Amsterdam olsun, Londra olsun, yani gerçekten oranın yerlisi haline gelmiş. Tamamen belki işte orada çoluk çocuğa karışmış olan falan aileler var yani ve evet tabii ki de Türkiye'nin yeri ayrı. Hepimiz çok seviyoruz ülkemizi ama gerçekten oralı olmuşlar ve orada da yaşamayı seviyorlar yani. Sadece zorunluluktan gidilmiş bir şey değil ama mutlu oldukları içinde kalmaya devam ediyorlar. Mesela Kanada'da da böyle aynen aileler var.
Haklısın. Yani şunu diyorum ben zaten. Mesela bu insanlar benim en son işte şey yaptım. Benim burada bildiğim en şey 30 senelik kalan bir abi var işte mesela, Süleyman abi diye. Onlar Fransa'ya gitmiş ilk başta. Ondan sonra oradan buraya gelmiş. Ama hep işleri yani ticaretle uğraşan adamlar. Zaten yaptığımız işler de bizim daha çok işte bizim kapalı çarşı geleneğinden gelen işleri İngiltere'ye, Amerika'ya veya Avrupa'nın belli yerlerine aktarmak. Mesela halıcılık. Halıcılık işi mesela çok fazla iş yapıyor İngiltere'de, Amerika'da. Benim işte o patronlarımdan bir tanesi onu yapıyordu, Murat abi. Ondan sonra diğer türlü işte burada da şey yapanlar, kebapçı olarak mesela şey yapıyorlar. Mesela 25 senelik bir Reyhan abim var mesela, Paşa Kebap diye kebapçısı var. Mükemmel bir yer. Yani gerçekten kalbur üstü bir yer. İstanbul'da öyle bir yere gittiğin zaman, abi ne güzel kebap yedik dersin, çıkarsın. Veya karnıyarık şu bu öyle şeyler yapar. Müthiş yani. Gerçekten tam böyle şeyde
yemek
bir yer.
Yemek konusunda orada sıkıntı yaşamıyorsun yani. Uzaklık çekmiyorsun.
Yok yok, sağ olsun onları tanıdıktan sonra. Onlar da zaten biz gelelim de en azından bize hitap eden daha çok şeyler var diye. Getirelim hani arkadaşlarımızı şuyu buyu falan diye. Çekler de seviyor. Benim arkadaşlarım seviyor bizim yemekleri yani. Ama kebaptan ziyade hani bizim yemekleri böyle karnıyarık, musakka ve patlıcanlı yemekleri çok seviyorlar.
Tavsiye dedik. Bir de uyarı almak istiyorum. Mesela orada senin en çok canını sıkan, seni uğraştıran şey ne oldu? Bu konuda birini uyarabilsen ne söylerdin?
Ya şimdi biraz direkt gireyim de ben zaten biliyor beni bilen. Mal olmadıktan sonra, gerçekten gerizekalı bir hareket etmedikten sonra hiçbir uyarılacak bir şey yok. Ama dediğim gibi yani akşam vakti şimdi kendinde olmadığını düşünüyorsan arayacaksın taksiyi, Uber'i, şunu bunu. Gelecek, seni alacak, götürecek mesela, değil mi? Normal olması gereken bu. Ama kendin bazı şeyleri artık halletmek istiyorum diye inat edersen maalesef sana fiziksel olarak kimse bir şey yapmıyor ama üstün başında olan her şeyi çalabiliyorlar. Yaşadık.
Hırsızlık.
Evet, bunu yaşadık. Ama yani şunu mesela sorduğun zaman hiçbir cevap yok. Abi ne yapıyordun o esnada? Nasıl çaldırdın her şeyini? Yani üstündeki mesela cebindeki olan fermuarıyla kapatılmış telefon ve cüzdanın çalınması için senin tamamen out of contact olman lazım yani. hiçbir şeyle
kişiye şu anda ulaşılamıyor durumun normalde.
Yani ben hani şeymişim aslında, homeless'lar yatar eder mesela. Ben de üstü açık homeless şeklinde orada yatıyormuşum herhalde. Ondan beni çalmışlar şeyimi, hiçbir şeyden haberim yok. Yani böyle şeylere dikkat edeceksin. Çünkü Prag'da
çok homeless çok... var mı?
Homeless var ya, var homeless, evet. Homeless var ama öyle homeless'lar var ki gerçekten...
Homeless dediğiniz evsiz.
Ha yani.
Ben ilk programlarda çok eleştiri aldım da İngilizce kelimeler yüzünden, o yüzden parantez açıp bunu söyleme gereği duydum.
Ya evet, kesinlikle haklısın. Ben de çok sinir oluyorum bazı şeyleri kullanamadığım zaman. Halbuki yani o kadar zorlu olmaması lazım. Ama maalesef insan şey yapıyor ya, kaçırıyor. Yani o evsizler özellikle tren istasyonlarının olduğu yerde, otobüs istasyonlarının olduğu yerde belli yerlerde falan çok oluyorlar. Ama bazı evsizler var mesela. Bana bir evsiz şey dedi ya. Bana dedi şuradan dedi bir ekonomist getirir misin dedi. Nasıl dedim yani, ekonomisten kastım hani şey mi istiyorsun dedim ben böyle. Birisi sana gelsin ekonomide ne oluyor falan, öyle bir şey mi istiyorsun falan. Ama İngilizce konuşuyor adam benle. Ama onunla konuşuyor mesela her yerinde sinek vızılıyor böyle dönüyor falan. Ondan sonra dedi ki yok ben dedi dergiden bahsediyorum falan bilmem ne. Dedim
ekonomist
yani sen dedi,
okuyan evsiz. Çok iyi.
Ekonomist okuyan ve dedi ki parasını sana vereyim ben, getirsene falan dedi. Sen dedim canını yerim, sen dedim gözünü seveyim. Ne parası veriyorsun dedim ya. Sen ya. Yeter ki okuyacak ol, sana dedim biz bulalım. Ama gidip bulamadım onu da biliyor musun? O dediği yeri de söyledi çocuk yani, şurada dedi bir şey dedi. Bulamadım onu. Çok üzülmüştüm o zaman şey yapamadım diye. Getiremedim ona diye. Bulamadım da sonra kendisini de. Var yani böyleleri de var mesela. Çok enteresan.
Çok iyi.
Ya uyarı bu. Hani burada çok hiçbir şeye uyarı yapılabilecek bir memleket değil. Çok net söylüyorum. Yani İstanbul'da yaşayan bir insansan özellikle uyarılacak hiçbir şeyin yok.
Zaten çoğunu yaşamışsındır ve o
çoğunu
da
sen çoktan
gelirsin.
Hepsini biliyorsun yani, anladın mı?
Peki şeyden son olarak şeyi sormak istiyorum ben. Mesela çocuklu ailelerin oraya geldiğinde kurabilecekleri hayata birazcık değinmek istiyorum son olarak. Şey açısından hani çocuğunu okula göndermek olsun, sağlık olsun, işte sosyal aktiviteler, bakıcılar falan, yani bu tarz konular için Prag uygun bir yer mi?
Evet bak, şimdi çok güzel bir yere değindin ya. Ben tamamen unutmuştum aslında. Burada bankacılık sistemi ve sağlık sistemi kesinlikle bizimkinden iyi değil. Ondan dolayı bayağı sıkıntı yaşanıyor aslında. Çünkü gidip mesela bir ya benim başım ağrıyor da bir tane aspirin versene diyemiyorsun. O zaten birçok Avrupa ülkesi veya Batı ülkesinde de olduğu gibi. Vermiyor adam sana yani bunu. Sen bunun için bin bir takla atman gerekiyor. Bir şey yapman gerekiyor. Ama bu sağlık sistemin kötülüğünü gösteren bir şey değil. Sağlık sistemi kötülüğünü gösteren şey zehirlendiği belli olan bir insanın acile gittiği zaman bir saat bekletilmesi. Yani kimse yokken bir de. Hani insan olur derim ki hani korona sürecinde bile biz o kadar beklememiştir herhalde insanlar. Yani ben Türkiye'yle kıyasladığım zaman biz Türkiye'nin doktorlarının hadi sistemini çok şey yapmayayım da doktorlarının yani gözünü seveyim ya diyorum. O konuda hakikaten büyük problem. Evet ve çocuklu ailesi olan bir ablamızın da çok varyansın ettiği bir durumdu. Çocuklarını baktırma hali. Gerçekten o noktada pek hoş değil sağlık kısmı. Sigorta mevzusu, çalışırsan sigortalısın, ailen de sigortalı, onlar güzel. Yani bu sigorta olayında Avrupa kadar bu işi halledebilen başka bir yer yok zaten. Ama bankacılık mesela süreci var. Bankacılık sürecinde de mesela bir havale yapıyorsun. Havale ya. Bizde havale ne olur? Yaptığın an sendedir. Hadi 5 dakika olsun en fazla. Ya burada havale bile gitmiyor ya. Bir saate falan havale gidiyor yani. Gereksiz ve atıl bir sistem. EFT yapıyorsun, ertesi güne gidiyor. Bizde aynı gün içinde gider her şey. Ne yaparsan yap. Yani böyle bankacılık ve şey sistemleri gerçekten sıkıntılı.
Eğitim de mi bu şekilde?
Eğitimde de şöyle yani. Şey, bizden
üniversite
çok...
değil de daha küçüklere odağa alarak soruyorum.
O konuda çok fazla bir bilgim yok. Ama yani şöyle, eğitime verilen önem ne kadar uluslararası bazda düşük şeylere ne derler onun adı sınıflara yansıyor. O kısmı bilmiyorum ama mesela açıkçası İngilizcenin bile normal üniversitelerde dahi yansıması ben sana şöyle diyeyim yani bizim ODTÜ Boğaziçi kadar yok yani. Öyle bir durum yok yani açıkçası. Yani buraya hani ben akademik ve şey olarak kendimi adayarak geleceğim bir üniversite istiyorum derlerse onu pek tavsiye etmem yani.
Çok zor.
Evet,
git.
Yani evet oradaki bizim gül gibi üniversitelerimizden daha iyi bir şeyler çıkarabilirsiniz diye düşünüyorum. Yani.
Benim sorularım bu kadardı Nihat. Senin başka anlatmak istediğin, değinmek isteyeceğin güzel güzel notlar almışsın görüyorum buradan. Benim sormayı unuttuğum bir şeyler varsa, bize anlatmak isteyeceğin bir şey varsa onları da dinlemek isteriz.
Ben son bir şey söyleyeceğim. Ben çünkü ülkemizi özleyen insanlarız. Dediğim gibi hepimiz geri döneceğiz elbet bir gün. Derdimizin en büyük tarafı ülkemizin böyle saçma sapan sebeplerden dolayı batıp çıkmaması. Sizin gibi arkadaşlarımız orada çok güzel işler yapıyorlar. Eminim hadi ben alıyorum tasımı tarağımı deseniz dünyanın her yerinde mükemmel işler yapacak arkadaşlarım var benim. Ama şöyle bir örnek var mesela. Buradan artık kıssadan hisse olsun. Yani benim ülkemde ben bir hakkımı ararken sokağa döküldüğüm zaman devletin güdümüyle hareket eden polislerimiz bize gaz sıkıp kurşun atarken burada tarihinin en büyük gösterisi olan geçen seneki Babiş istifa, Zeman Çin'e diye pankartlarla bağlantılı oldukları yerleri ithaf ederek onları hem corruption'la yani çalma çırpmayla itham eden hem başka ülkelerin devletleri başkanlarıyla hareket ettiklerini söyleyen 300 bin kişi gösteri yaparken bir kişinin dahi burnunun kanamayıp polislerin de bu insanlarla beraber el ele kol kola bira içtikleri bir sahneyi gördükten sonra bunların artık bu süreçten sonra bir son bulmasını çok istiyorum. Tek temennim insanların buraya gelmeyi nasıl gelebilirim diye bize sorgulaması değil. Biz nasıl ülkemize gideriz de o insanlara ya da işte yeni gelen kişilere bir şeyler verip ülkemizi daha güzel yarınlara hazırlarız olacaktır. Emin olsunlar vatan haini dediği insanların çoğu onlardan daha milliyetçidir.
Tüyler diken diken şu an. Dinleyenlerin de oldu mu bilmiyorum ama ben evet ben de katılıyorum yani tabii ki de programımızın amacı birazcık böyle hani yurt dışında yaşamaya yönelik hedefleri olan, oraya gidip orada bir hayat kurmak isteyen aileler olsun, bireyler olsun. Hani kafasında ufacık ben bu ülkeden çıkıp gitmek istiyorum, yeni bir şeyler yaşamak istiyorum sorusuna cevap arayanlara bir yol göstermek aslında farklı ülkeleri, şehirleri konuk alarak ve oradaki yaşam deneyimlerini dinleyerek. Ama tabii ki de eninde sonunda kiminle konuşsam, artık dört program falan oldu sanırım. Kiminle konuşsak, işin özünde hep bir Türkiye'ye, bir aileye, arkadaşlara, buradaki hayata duyulan özlem var. Sürekli böyle bir şeyleri kıyaslama var. Burada böyle ama orada da öyleydi. Veya hani evet Türkiye'de böyle, burada da bu güzel ama yine de orası da özleniyor gibi gibi. Ya hep bir kıyaslama devam ediyor insanın içinde de. Birazcık kendi özümüzle alakalı bir şey bence bu. Ben de sana katılıyorum ama bir yanımda yani bu, yurt dışında yaşamanın da güzel bir şey olduğuna inanıyorum aslında. Ben de çünkü yıllarca yaşadım yurt dışında. Çok özleyip döndüm Türkiye'yi. Şu an çok mutluyum burada ama hep böyle kafada bir macera perestlik, bir arayış, bir böyle ya şurada da birazcık yaşasam ne olur, buraya da gitsem ne olur. Hep var. Birazcık aslında benim gibilere yönelik bir program olarak oluştu bu da. Ama evet, bu bir süreç. Herkesin kendi deneyimi farklı. Herkesin nedenleri farklı. Motivasyonları farklı. Umarım sen de bir an önce buraya dönersin mi demeliyiz o zaman?
Keşke dönsek, daha güzel bir şeyler yapabilsek, biz de verebilsek. Ama dediğin gibi daha bizim de, benim de herhalde keşfedeceğim biraz daha bir zaman var. Artık ileride mutlaka döneceğimiz aşık arama.
O zaman çok teşekkür ediyorum Nihat'cığım. Çok güzel
ve teşekkür ederim.
Informatif bir program oldu bence. Prag meraklılarına, şehri, oradaki hayatı yaşamak isteyenlere bizden haberler bu kadar oldu bu programda. Herhangi evet. bir soru olursa bize gönderebilirsiniz ve biz Nihat'tan cevaplarını alabiliriz. Şimdilik hoşça kalın ve bir sonraki programda görüşmek üzere.
Hoşça kalın. Jedu takhle tábořit, škodou stona Oravu. Spěchám, proto riskuji, projíždím přes Moravu. Řádí tam to strašidlo, vystupuje z bážin. Žere hlavně pražáky, jmenuje se Jožin. Jožin z bážin, močálem se blíží. Jožin z bážin, k vesnici se blíží. Jožin z bážin, už si zuby brousí. Jožin z bážin, kouše sajer dousí. Na Jožina z bážin, koho by to napadlo, platí jen a pouze práškovací letadlo. Projížděl jsem dědinou, cestou na Vizovice, přivítal mě předseda, řek mi u Slívovice, živého či mrtvého, Jožina kdo přivede, tomu já dám za ženu, dceru a půl jezede. Jožin z bážin, močálem se blíží, Jožin z bážin, k vesnici se blíží. Jožin z bážin, už si zuby brousí. Jožin z bážin, kouše sajer dousí. Na Jožina z bážin, koho by to napadlo, platí jen a pouze práškovací letadlo. Říkám, dej mi předsedo, letadlo a prášek, Jožina ti přivedu, nevidím v tom háček. Předseda mi vyhověl, ráno jsem se vznesl, na Jožina z letadla prášek pěkně klesl. Jožin z bážin, už je celý bílý, Jožin z bážin, z močálu ven pílí. Jožin z bážin, dostal se na kámen. Jožin z bážin, tady je s ním amen. Jožina jsem dohnal, už ho držím, jo ho ho. Dobré každé love, prodám já ho do zoo.